أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seferlerinden ve yaptığı savaşlardan bahsediyordum. Bugün aynı konuya devam edeceğim. Belirtildiği gibi Sa'd bin Muaz'ın annesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ata binmişti. Hazreti Sa'd bin Muaz atın eğrini tutuyordu ve Hazreti Sa'd, "Ey Allah-u Teala'nın Resulü, bu benim annemdir," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona hoş geldin deyin," dedi. Bunun sonucu olarak da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem durdu ve ondan sonra o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer ve Muaz'ın öldürülmesiyle ilgili olarak ona baş sağlığı diledi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlıklı gördüğümde şimdi bütün üzüntülerim sona erdi. Ve Resul-i Ekrem, "Ey Ümmü Sa'd, güzel haberler üzerine gelsin. Ve ayrıca şehitlerin evine de müjde veriyorum. Onlardaki üzüntüler cennettir. Şehitlere aileleri adına şefaat verilmiştir. Böylece onlar cennete gireceklerdir." Ümmü Sa'd, "Ya Resulallah, biz çok mutluyuz," dedi. Şimdi kim üzüntüde olabilir böyle bir mutluluğu aldıktan sonra? Şuraya bakın, bu insanların Allah-u Teala'nın lütfuyla onlar mutlu olmuşlardır. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den, "Ey Allah-u Teala'nın Resulü, bütün şehitlerin üzüntülü aileleriyle ilgili olarak dua ediniz." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün şehit aileleri için dua etti. "Ey Allah'ım, bütün onların kalplerinden üzüntülerini çıkar, onların sıkıntılarını gider ve onların nesillerine en mükemmel olarak onları takip etmelerini nasip etsin." İkinci halife Hazreti Mesih Mevud, Medine'nin insanlarından, onların bağlılıklarından bahsederek şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından döndüğünde Medine'nin kadınları ve çocukları kasabadan çıkmış ve onu karşılamak için oraya gelmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atı durdurmuş ve atının eğri Hazreti Sa'd tarafından tutulmaktaydı. Kasabanın yakınında yaşlı olan annesini gördü. Onun gözleri tam olarak göremiyordu. Uhud'da birçok çocuklar da şehit olmuştu ve o kadının, yaşlı kadının gözlerinde katarak vardı. Bu nedenle görüşü çok zayıflamıştı. O kadının önünde durmuş ve oraya sağa sola bakıyordu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nerede olduğunu görmek için sağa sola bakıyordu. Hazreti Sa'd bin Muaz, sizin oğlunuzun vefat etmesinden dolayı size başsağlığı diliyorum. Sağa sola baktığında ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü, bakışlarını yüzünde durdurduğunda, ey Allah-u Teala'nın Resulü, sizi sağlıklı gördüğümde bütün üzüntülerim, sıkıntılarım gitti dedi. Şu yaşlı kadına bakın, bu haberi aldığında benim oğlumun şehadeti nasıl beni üzebilir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ben en iyi şekilde, en iyi sıhhatli şekilde gördüm. Bu durumda ben nasıl üzüntülü olabilirim? Bunun için ben nasıl olur da üzülürüm? Çünkü benim oğlum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını korumak için kendi canını vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada dur dedi. Ey saygıdeğer anne, size başsağlığı diliyorum. Çünkü sizin oğlunuz şehit olmuştur. Yaşlı kadın onu göremiyordu ve görüşü çok zayıflamıştı. Ve sonunda oraya buraya bakarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde gözlerini tuttu ve yakınına gelerek ey Allah-u Teala'nın Resulü dedi. Seni en güzel sıhhatli şekilde gördüğümde bu üzüntü ve sıkıntılar benden gitti, uzaklaştı. Bu yaşlı kadın büyük bir cesaretle nasıl olur da benim oğlumun şehadeti ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi durumda gördüğümde nasıl üzülebilirim? Ben bu üzüntüyü yutarım. Onun oğlunun öldürülmesi üzüntü yaratmadı. Aksine benim imanımı arttırdı dedi. İkinci Halife Hazretleri bundan sonra Ahmedi kadına sordu. Ona benzer bir olaydan bahsederek kalbinizde aynı arzu var mıdır dedi. Ondan sonra bu olaydan bahsederek Ahmedi kadınlara hitap ederek onlara tebliğ görevleri onlara hatırlattı ve aynı kadınlar bu mesajı iletmek için erkeklerle beraber yürüyenlerdir. Onları İslamiyet'in nesillerini arzu ile görmüştü, gurur ile seyretmişti. Siz de diyordu Ahmedi kadınlara, siz de Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanın. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yansımasıdır Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Onun gölgesidir. Diğer bir anlamda sizler de sahabelerin bir yansımasısınız. Bana gerçeği söyleyin. Sizde de aynı arzu var mıdır ilk dönemlerdeki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin, kadınlarının arzusu sizde de bulunmakta mıdır? Sizde aynı o manevi nur var mıdır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinde bulunan? Çocuklarınızda aynen onun gibi kadın sahabelerin çocuklarında da bulunduğu gibi sizin çocuklarınızda da bu arzu ve istek var mıdır? Eğer bunun üzerinde düşünürseniz bu kadın sahabelerin çok çok arkasında kaldığını görürsünüz. Sonra Hazreti Müslüman onların hayatlarında yaptığı fedakarlıklar dolayısıyla Allah-u Teala onları öylesine sevmiştir ki onlara sürekli olarak başarılar vermiştir. Diğer milletlerin asırlar boyunca elde edemediği başarıları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kadın sahabeleri bir yıl içerisinde başarmıştır. Onun için başarıyı ve ilerlemeyi görmelisiniz. Bu nedenle aynı arzu, aynı başarıyla onları takip etmelisiniz. Ben işte bu olaylardan bahsediyorum ve farklı farklı olaylarla ilgilidir bunlar. Ben bunları hep farklı farklı durumlarda bahsediyorum. Çünkü bunları duydukça size öylesine imanınızı arttırır ki ve arzularınız coşar. Hazreti Müslim Mahut bundan geniş kapsamlı olarak bahsetmiştir. Sadece bu olaylardan bahsetmek için onu söylememiştir. Örneğin ilk sahabelerden bahsederek Uhud savaş alanı Medine'ye 6 veya 7 mil uzaklıktadır demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadet edilmesiyle ilgili olarak yalan haberler Medine'ye ulaştığında Kadınlar ağlayarak, sızlayarak, kendilerini kontrol edemeyerek Uhud Savaşı'nın yapıldığı o yere yürümeye başladılar. Birçok kadın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi durumda olduğunu duyduğunda orada kalmışlardı. Bir kadın tamamen bağlılıkla Uhud'a ulaşmıştı. Onun babası, oğlu ve erkek kardeşi şehit edilmişti. Hatta oğlu da öldürmüştü. O Müslüman orduya ulaştığında sahabelere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığı nasıl dedi. Çünkü soru sorulan kişi sizin babanız şehit edildi dedi. Kadın sen çok tuhafsın dedi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığını soruyorum size. Buna cevap olarak benim babamın şehit edildiğini söylüyorsunuz. Ve oradaki sahabe size baş sağlığı diliyorum. Çünkü sizin kocanız da şehit edildi. İnsanlar onun babasının, kocasının ve oğlunun şehit olmasından fazla etkilenmediğini görmüşlerdi. Onun düşündüğü sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumuydu. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gayet iyi durumdadır, sağlığı iyidir dedi. Öyleyse bana söyle nerededir o diye sordu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durduğu yere hızla koştu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın bir yerde durdu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah-u Teala'nın Resulü sana bütün annem babam feda olsun dedi. Eğer siz iyi durumdaysanız, sağlıklıysanız diğerlerinin ölümüne kim aldırış edebilir? Bize sizin hayatınız lazımdır. Eğer siz hayattaysanız başkalarının ölümü bize hiç etki etmez. Hazreti Müslim Ağut bu kadının Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılığına bakınız. Birbiri ardınca babasının, kocasının ve oğlunun şehit olduğunu haberi ve ona verildiğinde her durumda hayır bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumundan bahsedin diyordu. Bu bir kadındı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e son derece bağlılık gösteriyordu. İlk kadın sahabelerle ilgili olarak şöyle diyor. Sonra Uhud'da Uhud Savaşı'nın durumu açıklandığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in biyografilerinde Kur'an-ı Kerim'in tanıtılması adlı kitabında Hazreti Müslim Ağut İslam ordusu Medine'ye döndüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadet edildiği ve Müslüman ordunun dağıldığı haberi Medine'ye ulaşmıştı. Medine'nin kadınları bütün duygusallıkla Uhud'a doğru ilerlemeye başladılar. Bazıları doğru haberi duyduklarında yolda durdular. Beni Dinar'ın kadınları tatmin olmamıştı. Onlar Uhud'a doğru ilerlemeye başladılar. Çünkü o kadına kocasının, erkek kardeşinin, oğlunun sonra o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak bana haber verin dedi. Bu haberi veren kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi durumda olduğunu haber vermişti. Böyle olunca başka bir soruya cevap vermemişti. Her seferinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu soruyordu. Öyleyse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diye çok tuhaf bir ifade kullanılmıştı. Aslında bu ifade çok doğru idi ve bu çok güçlüydü. Ölü kişinin hayatta olduğu haberinde eğer o ölüyse onu neden arkada bırakmışlardı? Bu soru uygun bir soruydu. Kadınların bu şekilde yas tutması onların uygun bir ifadesiydi. Onun için bu kadının kullandığı kelimeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü üzerine tuttuğu yasta kullandığı kelimeler çok uygundu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmüş olduğunu kabul etmesine hazır değildi. Onun için bunu tasdik etmemiş ve devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diye sormuştu. Bağlı olan bir liderin ölümünü nasıl kabul edebiliriz diyordu. O kadının eşine, kardeşine ve oğlunun ölümüne aldırış etmediğini gördüklerinde siz arzu ettiğiniz gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayattadır dedi. Kadın askerlerden birine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i göstermesini istedi. Ve ona gösterince kadın ona doğru koştu. O ey Allah-u Teala'nın Resulü annem babam sana feda olsun. Eğer siz hayattaysanız başkalarının ölümüne hiç aldırış bile etmem dedi. Hazreti Müslim Mahmud bu savaşta kadın olsun erkek olsun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bağlılıklarını görmekteyiz diyor. Hristiyan yazarlar Mary Magdalene'nin ve sahabelerinin hikayesinden gurur ile bahsetmektedirler. Onlar çok cesur ve bağlıdırlar. Halbuki Müslüman kadınların bağlılığıyla karşılaştırılacak olursa bunun ne önemi vardır? O bağlılığın durumu ne kadar büyüktür? Onlar tevhidin bayrağını nasıl yüceliklere çıkartmışlardır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri gömmüş ve Medine'ye dönmüştü. Kadınları ve çocukları Medine'nin dışına çıkarak kendisini karşılamak üzere geldiklerini gördü. Sa'd bin Muaz deveyi tutmaktaydı. Onlar trompet çalanların liderliğini yapıyordu. Yani orada ve onlara bütün dünyaya Müslümanların başarıya kazandığını ve bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye döndüğünü ilan ediyordu. İlerlerken yaşlı annesini gördü. Amar bin Baaz'ın oğullarından birisi şehit edilmişti. Bununla ilgili olarak daha önceden bundan bahsetmiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey anne, senin oğlunun ölümü üzerine sana başsağlığı diliyorum. Yaşlı kadın, ey Allah-u Teala'nın Resulü, ben seni şimdi iyi durumda gördüm. Şimdi bütün üzüntüm, bütün sıkıntılarım hepsi gitti, bir tarafa atıldı. Ben bütün talihsizliklerimi yuttum. Buraya bakın, bu yaşlı kadın bütün kendisini destekleyenleri kaybetmişti. Cesaretle oğlumun kaybından ben nasıl üzüntü duyabilirim dedi. Peygamber hayattadır. Onun için ben bütün üzüntülerimi, sıkıntılarımı yuttum. Onun ölümü çünkü o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için hayatını vermişti. O benim imanımı arttırdı. Hazreti Müslim Mahmud Ensar'a hitap ederek şöyle diyor. Onlar için dua ediyor ve onlar için duygularını ifade ederek ey Ensar, benim hayatım size feda olsun. Ne kadar nimet aldınız. Medine'nin müşrikleri ve Museviler en Hazreti Ömer'in duygusal davranışları bazı şeylere karşı. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışları nasıldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan sonra Medine'ye döndüğünde Medine'nin münafıkları, Musevileri ve diğer kişiler eğlenmeye, zevk almaya ve Müslümanlara bela okumaya başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem liderliğin peşinde, haşa. Onlar çok eziyet çektiler, kayıp verdiler. Peygamber de aynı öyle eziyet çekti ve kaybetti. Hem kendisi hem de sahabeleri incildi, yaralandı. Eğer sizler bizimle beraber kalsaydınız, sizin milletiniz bizimle beraber kalsaydı öldürülmezlerdi. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yüzlüleri öldürmesi için izin istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah-u Teala'dan başka ibadete layık yoktur ve ben onların peygamberiyim diye ifade etmediler mi? Hazreti Ömer'e onlar kelime-i şehadet getirmediler mi? Hazreti Ömer evet tabii ki getirdiler dedi. Fakat bunun yanında münafıkça konuşmaktadırlar. Hazreti Ömer bunu korkudan dolayı söylemektedirler ki kendilerine kılıç kaldırılacaktır diye. Ölümden korktukları için kelime-i şehadet getirdiler. Onlar gerçek amaçlarını ortaya koydular ve biz onların gerçek amacını esas olarak bilmekteyiz dedi Hazreti Ömer. Allah-u Teala gerçeği ortaya koydu ve biz onların sonunu getirmemiz gerekir. Ve bu nedenle onları cezalandırmamız gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadet getirenlerin öldürülmesini ben yasakladım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah-u Teala'dan başka ibadete layık olan yoktur ve Muhammed onun Resulüdür. Kelime-i şehadeti okuyanlara ben öldürülmeyi yasakladım. Bu ifade Müslüman din bilginlerini sessiz bırakmaya yeterlidir. Ahmedilerle ilgili olarak Ahmediler bunu kalplerinin derinliklerinden söylerler kelime-i şehadeti. Onlarda küçücük bir müşrik davranış veya düşünce bile yoktur. Sözde Müslüman din bilginleri bizim kafir olduğumuzu ve ona inanmadığımızı söylerler. Onun için Ahmedilerin öldürülmeye layık olduğunu söylerler. İşte bu nedenle şehadetler bu nedenle yapılmaktadır. Bunlar sözde din bilginleridir ama gerçekten İslamiyet'in ve İslamiyet'in adını kirletmekte ve aşağılamaktadırlar. Şehitlerin cenazeleriyle ilgili olarak değişik olaylar vardır. Sahih-i Buhari'ye göre sahabeler Uhud Savaşı'na katıldıklarında onların makamları aşikar oldu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar için dua etti. Utba bin Amir'in bildirdiğine göre Uhud Savaşı'ndan 8 yıl sonra Uhud şehitlerinin cenaze namazlarını kıldırdı. Sanki onlar hayattaydı ve minbere çıkarak şöyle dedi: size şehadet ediyorum ve sizinle görüşmek istiyorum. Burada ayakta durduğum yerde sizi görmekteyim. Sizin şirk işlemenizden dolayı korkmamaktayım. Ben dünyadan korkmaktayım. Birbirinizle yarışacaksınız ve bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu korkusunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Hazreti İbni Abbas Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini söyler: kardeşleriniz Uhud'da şehit olduğunda Allah-u Teala o şehitlerin ruhlarını kuşlara yerleştirdi. Onlar cennetin nehirlerinde yürümekte ve oranın meyvesinden yemektedirler. Onlar altın gölgeler altında serinlemektedirler. Onlar kendilerine verilen en iyi yiyecekten yemekte ve en iyi yerlerde dinlenmektedirler. Onun için onlar, biz kardeşlerimize cennetin en iyi yerinde olduğumuzu kim haber verebilir? Onun için onlar cihada yönelmeyeceklerdir. Ve savaşmak için kendi ümitlerini kaybetmeyeceklerdir. Allah-u Teala, ben sizin bu duygularınızı o insanlara ileteceğim der. Ve sonra Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirir. Allah-u Teala yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Müfessirler bu ayeti kerimenin nazil olmasının nedeninin bu olay olması gerekmezdi der. Çünkü Bedir Savaşı'nda da şehit olanlar vardır ve onların makamları da çok yücedir. Onlarla ilgili olarak Bakara suresinde de ayetler vardır. Yine hadiste Hazreti Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle derdi: Allah-u Teala'ya yemin ederim ki öyle bir arzum var ki ben de o sahabelerimle beraber dağın geçidinde olsaydım. Ne yazık ki orada da ben onlarla beraber şehit olsaydım. Abdullah bin Farvar babasından duyduğuna göre Uhud şehitlerinin mezarını ziyaret ederek ey Allah'ım, ben senin kulun ve peygamberinim. Şehadet ederim ki onlar şehittirler. Onlara kıyamet günü onlara selamını gönder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu insanları tasdik ederim der. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, biz onların kardeşleri değil miyiz? Biz Müslümanız, onlar da Müslüman. Biz cihat ettik, onların yaptığı gibi cihat ettik. Evet, ama benden sonra nasıl davranacağınızı ben bilemem. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Siz öldükten sonra biz hala ayakta mı olacağız, hayatta mı olacağız? Bunu düşünerek ona çok üzüntü verdi ve Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Belki bizim hayatımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha uzun olacak. Sonra Ebu Salih'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her yeni yılın başlangıcında Uhud Savaşı'nın şehitlerinin mezarını ziyaret ederdi. Ve şöyle derdi. Sabır gösterenlere Allah rahmet eylesin. Onların ne büyük sonu oldu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dan sonra aynı şekilde biz böylece ziyaret ettik onları. Hazreti Mirza Beşir Ahmet ölümüne yakın zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle Uhud Savaşı'nın şehitlerinin namazlarını kıldırdı cenazelerine. Onlar için çok büyük bir arzuyla, acıyla dua etti şehitler için. O Uhud şehitlerinin onun kalbinde çok özel bir yeri vardı. Bir gün Uhud şehitlerinin mezarından geçiyordu ve şöyle buyurdu. Bu insanların inançlarına, dinlerine ben şahit olmaktayım. Hazreti Ebu Bekir, ey Allah-u Teala'nın Resulü, biz onların kardeşleri değil miyiz? Onlar İslamiyet'i kabul ettikleri gibi biz de İslamiyet'i kabul etmedik mi? Biz yine onların yaptığı gibi Allah-u Teala'nın rızası için cihata katıldık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, fakat ben nereden bileyim benim ölümümden sonra siz nasıl davranacağınızı ben nasıl bileyim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Öylesine ağladı ki ondan sonra ey Allah'ın Resulü biz sizin ölümünüzden sonra hayatta olacak mıyız? Hayatta kalacak mıyız? Bunu düşünmek bize çok acı verdi. Sahabeler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi Uhud şehitlerinin kalplerinde çok büyük yeri vardı. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Abdullah bin Avf'a orucunu açması için meyve getirildi. O Uhud zamanını hatırladı. Onlar şehitlerin bedenlerini görmek için kefen yapabilecek kumaş bile bulamamışlardı. Onlar otları keser ve ölülerin bedenlerini kapatırlardı onlarla. Abdurrahman bin Avf bunu hatırladığında bu hatıra onu son derece rahatsız etmişti. Son derece derinlemesine ağlamış ve yemeden o meyveleri, yiyecekleri bırakmıştı. Halbuki o oruç tutuyordu. Şehitlerin aileleri ve çocuklarının sevgisiyle ilgili olarak Hazreti Beşir'in babası Hazreti Akraba da bu Uhud şehitlerinin arasında idi. Akraba şehit edildiğinde onun oğlu Beşir onun yanında oturmuş ağlıyordu. Oradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçiyordu. Ve o şöyle buyurdu. Sessiz kal. Ben sizin babanız ve anneniz olmanızı istemez miyim? Beşir, tabii ki son derece mutlu olacağım dedi. Beşir, onun geçmiş ismiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Beşir değildi. O kekeme konuşurdu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona özel olarak dua etti ve üfledi. Ve onun kekemeliği geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini onun başına koydu. O yaşlandığında bütün saçı beyazlamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elini başına koyduğu yerde bütün saçlar siyaha dönüşmüştü. O yaşlılık hayatına, yaşlılık dönemine erişti. Hicretin 5. yılından sonra Filistin'de vefat etti. Hazreti Abdullah bin Cabir ile ilgili yine çok ilginç olaylar bilmekteyiz. Hazreti Abdullah'ın bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştım ve o şöyle dedi. Ey Cabir, mesele nedir? Seni çok üzgün buluyorum, üzgün görüyorum. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, benim babam savaşta şehit oldu ve arkasında çok borç ve çocuklarını bıraktı. Ben sana iyi bir haber vereyim mi dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala senin babanla karşılaştı. Ben ey Allah-u Teala'nın Resulü bana iyi haberi ver dedim. O Allah-u Teala hiç kimseye perde arkası olmaksızın konuşmamıştır. Onunla konuştuğunda daima o perde arkasından konuşmuştu. Bununla birlikte Allah-u Teala senin babanı hayata döndürdü ve onun önünde ey benim kulum arzun var mıdır, arzun nedir bana söyle dedi. O da ey benim Rabbim beni yeniden öldür ve yeniden hayata getir ve yine senin yolunda öleyim. Başka bir hadiste Hazreti Abdullah ey benim Rabbim ben sana olan ibadetlerimin hakkını yerine getirmedim. Beni yeniden dünyaya gönder. Yine senin peygamberinle beraber olayım ve yine senin yolunda savaşayım. Yine bir kere daha senin yolunda şehit olayım. Bunun üzerine Allah-u Teala ölen kişi bir daha maddi dünyaya dönmeyecektir. Hazreti Abdullah, ey benim Rabbim, arkada kalanlara Allah-u Teala yolunda ölenleri ölü sanmayın, onlar hayattadır. Onlara Rableri tarafından nimet verilir. Daha önce de belirttiğim gibi bu doğru mudur, değil midir? Bu ayetinin inmesinin nedeni bir kesinlik vardır. Şehitler hayattadır. Ölümden sonra bile en yüce makamdadır, makamında. Cennetin en yüce makamlarındadırlar. Hemen oraya giderler. Allah-u Teala'nın Abdullah bin Ömer'le konuşması 4. halife tarafından da zikredilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkilerinde ve sahabelerin onlara bağlılığında ondan bahsetmiştir. Allah Teala'nın sevecen gözleri onların üstündedir. Bununla ilgili olarak 4. Halife Hazretleri onlarda en yüce nitelikleri görmekteyiz. Onlara nerede bakarsanız yeni açılardan görürsünüz. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah Teala'ya her zaman bağlı idi ve o İnsanlara rahmetliydi. Diğer taraftan Allah-u Teala için çalışırdı. Bir taraftan o sahabelere bağlıydı. Diğer taraftan tamamen Rabbine eğerdi. Bunun anlamı barıştaydı. Ve her zaman savaş alanında bile kendisini o manevi ilişkiden ayırmamıştı. Bir taraftan insanlara bakar, diğer taraftan da namaz kılardı. Bir taraftan sahabelere ilgi gösterir, diğer taraftan da Rabbi ile ilişkilerini ve haberleşmelerini beklerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ona emniyet bahşettiğinde o da sahabelerine emniyet verirdi. O her zaman huzur ve barış içindeydi. Savaş durumunda bile manevi ilişkiyi hiçbir zaman bozmamıştı Allah-u Teala ile. Abdullah bin Ömer bunu gördüğünde Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj vererek ey bana sonsuz derecede sevgisi olan kişi biz senin kullarının, senin sahabelerinin kalplerine de sevgini verdik. Onlar öldükten sonra bile seni düşünmektedirler. Çünkü onlar öldükten sonra tekrar dünyaya dönmek istemekte ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşmak istemektedirler. Ve yeniden ölümü tatmak istemektedirler. Seni orada yalnız bıraktıktan sonra bile bu ne üzücüdür. Onlar cennettedirler fakat onların cenneti seninle beraber olmak ve yeniden öldürülmek ve yeniden hayata döndürülmek ve yeniden seninle beraber olmaktır. İnşallah bundan sonraki hutbemde bahsedeceğim. Filistin ve dünya için dua ediniz. Dünyanın durumu gittikçe daha da kötüleşmektedir. Saldırılar ve savaş daha da gelişmekte ve İran'a saldırılar başlamaktadır. Allah Teala rahmetini versin bu insanlara. Yemen'deki hapse atılanların birçoğu serbest bırakılmıştır. Bazıları ise halen hapistedir. Onlar için dua ediniz. Allah-u Teala idarecilerin kalplerini yumuşatsın ve onları serbest bıraksınlar. Allah-u Teala Sadır Lajna'nın acilen serbest bırakılmasını nasip etsin. Cuma namazından sonra iki cenaze gayıp namazını kıldıracağım. Bunlardan birincisi Mustafa Ahmet Han, Nawab Abdullah Han'ın oğlu ve Amtul Hafiz Begüm sahibenin küçük oğlu. Amtul Hafiz Begüm sahibe Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in küçük kızı. Allah-u Teala'nın izniyle Musi idi ve böylece o Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in küçük torunlarındandı. 1956'da Kuzey Gaz şirketinde çalıştı. Genel müdür olarak hizmet gördü. Emekli olduktan sonra aynı şirketin idarecisi olarak tayin edildi. 1974 yılında şartlar kötüleştiğinde şirket ona doğru dürüst görev vermedi ve onu kenara itti. Bunun üzerine 3. halifeden öneri aldı ve o üzülme dedi, orada kal, o şirkette kal, durum değişecektir. Allah-u Teala'nın izniyle durumu değişti ve gelişmeye başladı. O fakir insanlara çok dikkat eder, onlara bakardı. Akrabalarına çok nezaketle muamele ederdi. O iki kere evlendi, birinci hanımı vefat etti. İkinci hanımına çok sevgi ile muamele ederdi. O birinci eşinin, ilk eşinin kardeşiydi, kız kardeşiydi. Daha önceki evliliğinden çocukları vardı. Onun çocuklarına kendi çocukları gibi muamele etti, baktı. Kız kardeşinin ısrarı üzerine ikinci kez evlendi. İkinci hanımına çok sevgi ile muamele etti. O da evliydi ve daha sonra eşinden boşanmış ve çocukları vardı. Müslüman olmayanlara bile çok güzel davranırdı. Sind'de Müslüman olmayan Hindu bir çocuk vardı. Bütün onun eğitim masraflarını üstlenmiş ve onu yetiştirmişti. Komisyoner oldu ve her zaman Mustafa Han sahip bu yüce makamı ben onun sayesinde elde ettim. Allah-u Teala'nın lütfuydu. Fakir insanlara çok dikkat ederdi. Onlara ücretsiz olarak hizmet verirdi. Varis kalan toprakların, babasından varis kalan topraklarda bir ücretsiz tıp kampı kurdu. Ve fakir insanlara büyük hizmet verdi. Doktor Abdülmenan, şehit edilen Doktor Abdülmenan da bu tıp kampında çalışmaktaydı. Bu klinik için hiç kimseden mali yardım istemedi ve daima onu kendi imkanlarıyla destekledi. Çok büyük miktarda misafirperverlik gösterirdi herkese. Babası Hazreti Nawab Ahmet Han sahip de çok büyük bir misafirperver idi. O bu özelliği ondan almıştı. Çocukları son derece severdi. İkinci hanımı bütün ilişkilere çok iyi dikkat ederdi der. İkinci hanımının İlk evliliğinden olan kızlarına adeta kendi gerçek çocukları gibi muamele ederdi. Eğer biraz sert konuşursa daima sonra yumuşak, hemen yumuşak davranırdı. Yeğeni hiç kendini düşünmeyen bir kişiydi der onunla ilgili olarak, Mustafa Ahmet Han'la ilgili olarak. Gaz departmanında çok büyük bir makama sahipti o. Çalıştığı şirkette büyük bir makamı vardı. Ondan fakirler için istenen bir yardım için hiçbir zaman onları geri çevirmez, daima yardım ederdi. Mirza Hanif Ahmet şöyle diyordu, eğer bir fakir kişiyi ona gönderirseniz hiç şüphesiz kesinlikle o yardım edecektir. Rabah'ta da birçok kişinin evine gaz bağlantısı yaptı. Fakir insanlara gaz bağlantısı yaptı. 35 yıl önce kanser teşhisi konuldu. ameliyattan geçti. Bu ameliyat her günkü hayatında çok büyük zorluklarla karşılaştı. Buna rağmen tebessüm etmeyi bırakmadı ve başkalarına hiçbir şekilde yardım etmeyi bırakmadı ve çok genişti. Çevresi çok genişti. Muhalefler, cemaatin muhalefleri bile ona son derece saygı gösterdiler. Çünkü o herkese iyi davranmaktaydı. Çok büyük sosyal bir çevresi bulunmaktaydı. Başkalarından hiçbir yardım almaz, bilakis başkalarına yardım verirdi. Eğer bir kişi ona iyilik yapmışsa, onu daima borç olarak düşünür ve daima onu bu iyiliği geri öderdi. Onu yine onlara döndürürdü. Ben bütün bu nitelikleri kendisinde gözlemledim. O son derece iyi bir baba, iyi bir oğul, iyi bir kardeşti. Genç olmasına rağmen annesine son derece hizmet etti. Sanki kardeşlerin en büyüğüymüş gibi anne ve babasına göz kulak oldu. Annesi o toprakları ona verdi. O toprakları en iyi şekilde değerlendirdi. Bu çiftliği çok başarılı bir ünite dönüştürdü. Ondan dolayı bütün kardeşleri, kız kardeşleri ve erkek kardeşleri ona güvendiler. Orada çalışan fakir işçilere bile göz kulak olmuştu. O harika bir oğuldu, harika bir babaydı, harika bir kardeş idi ve Allah-u Teala onu affetsin ve ona en güzel mükafatı versin. Amin. İkinci cenaze, gayıp cenaze, Doktor Mir Davud Ahmet sahip. O Amerika'da yaşamaktaydı. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. O Doktor Mir Müştak Ahmet sahibin oğluydu. O Mukarrama Abdül Basir sahibiyle evlendi. Mia Abdül sahibinin kızıydı. Sahipzade Abdülreşit Begüm sahibi ikinci Halife Hazretlerinin kızıydı. Böylece baba tarafından vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın torunudur. Ve birinci Halife Hazretlerinin de anne tarafından büyük büyük torunudur. Doktor Davud sahip Lahor'da mühendislik üniversitesinde tahsil görmüştü. Sonra Amerika'ya gitti ve orada doktorasını yaptı. PhD doktorasını yaptı. Sonra Dünya Bankası'nda çalıştı. 35 yıl bu makamda, bu görevde çalıştı. O büyük bir beceriye sahipti ve geliştirme projelerinde çalışırdı. Özellikle Asya'da ve diğer ülkelerde uluslararası geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. Aynı zamanda Amerika'da Ahmediye cemaatinin ilk üyelerindendir. 1970 yıllarında çalıştığı iş yerinde büyük bir makama sahip olmasına rağmen cemaatin mutfağında çalışır, orada görev alırdı. Bunun yanında cemaatin cayidat işleri yani malıyla ilgili sekreterlik yapmıştı. Hangi görevi olursa olsun orada canla başla samimiyetle çalışırdı. Ayrıca Çin'de yaşadı ve oradaki durumların iyi olmamasına rağmen İslamiyet'in mesajını orada yaymaya başladı. Son derece mütevazi bir kişiydi. İster büyük olsun ister küçük olsun herkesi samimiyetle karşılar ve onlara iyi muamele ederdi. Onlara tebessüm eder ve ihtiyaçlı olanlara mali olarak yardımda bulunurdu. Misafirperverlik göstermede özel niteliği vardı onun. O hem kendi akrabaları hem de başkaları tarafından çok sevilmişti. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin, onu affeylesin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر